Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Ses var değil mi? Tamam canım, Allah razı olsun. Belirli bir konu var mı? Yoksa serbest mi? Cemil vakasındaki hakem olayı. O Sıffin Savaşı'nda oluyor. Cemel vakasında hakem olayı olmuyor bir kere. Onu bir düzeltelim. Yani haricilerin ilk filizlendiği dava Cemel vakası malumunuz Hazreti Ali radıyallahu anh ile Ayşe radıyallahu anha arasında hakem olayı Sıffin savaşından Muaviye radıyallahu anh ile olan savaştan sonra onu kapattınız. Sormak istediğiniz bir konu varsa sorabilirsiniz. Yoksa başka bir konudan devam edelim. Hakem olayında daha doğrusu herhalde esas mesele haricilerin ilk çıkışıyla alakalı. İbn Abbas radıyallahu anh'ın bir haricilerle münakaşası var. İbn Abbas radıyallahu anh'a Harura denilen yerde bu hariciler denilen kimselerin yaklaşık 30 bin kişi civarında toplandığı bir zamanda, yani Nehrevan Savaşı'nın öncesinde Ali radıyallahu anh'a gelerek "Ey müminlerin emiri, müsaade et, gideyim onlarla konuşayım" diyor. Ali radıyallahu anh de "Sana müsaade edersem sana zarar vermelerinden korkarım" diyor. İbn Abbas radıyallahu anh'a da "Siz müsaade edin, ben onları ikna ederim" diyor ve İbn Abbas radıyallahu anh'a güzel kıyafetler giyerek bu kimselerin yanına gidiyor. Orada ilk gördüğü izlenimi şöyle anlatıyor İbn Abbas radıyallahu anh'a. "Baktım ki İbadetten benizleri sararmış, elleri dizleri nasır tutmuş. O haldeydiler" diyor. "Ben bunlara dedim ki, sizin içinizde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabilerinden hiç kimse yok. Yani insanların en hayırlıları sizin karşı tarafınızda. Sizin tarafınızda değil. Ali radıyallahu anh'ın tarafında bulunan şimdi konuyu mu değiştirelim? Misafir abi. Vahdet-i vücutla vahdet-i şuhud arasındaki fark. Her halükarda İbn Abbas radıyallahu anh'ın konuşmasında bir takım hikmetler var. Bu aslında tasavvufu da ilgilendiriyor. Çünkü haricilerin tasavvufçular arasından çıkan kısmı da var. Yani nasıl ki hariciler insanları tekfir ediyorlarsa, tasavvufçulardan da kendilerine biat edilip biat etmeyenleri mümin olarak görmezler. Biat edildikten sonra da ayrılınmasını dinden çıkmak olarak görürler. O yüzden bu kıssanın İbn Abbas'ın haricilerle görüşmesinin bir önemi var. Bir mühim yönleri var. Onların ellerinin deve dizi gibi ibadetten iz yapmış olduğunu görüyor İbn Abbas radıyallahu anh'a. Yüzlerinde secde eserleri görüyor, izleri görüyor. Uykusuzluktan zayıflamış olduklarını görüyor. İbn Abbas ise güzel kıyafetlerini giyerek gitmişti demiştik. Aleykümselam ve rahmetullah. Ona bu üzerindeki elbise de ne diye soruyorlar. İbn Abbas radıyallahu anh'a, beni bununla mı ayıplıyorsunuz? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bundan daha güzelini görmüştüm ve şu ayet inmişti diyerek, Allah'ın kulları için yarattığı ziynet ve temiz rızıkları haram kılan kimdir ayetini okuyor. Buraya neden geldin diye sorduklarında, size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından, onun yanında olup da vahyin kendilerine üzerlerine indiği insanlardan, yani sahabelerden bahsetmeye geldim ki sizin aranızda onlardan hiçbirisi yok diyor. İşlerinden bazıları, Kureyş'le münakaşa etmeyin. Allah Teala buyuruyor ki onlar şüphesiz kavgacı bir millettir diyerek ayet okuyor. 2-3 kişi de keşke onlarla konuşsan dediler. İbn Abbas radıyallahu anh'a, söyleyin bana, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amca oğlu ve damadı olup ona ilk iman eden ashabının birlikte olduğu kişiden alıp veremediğiniz nedir? Yani Ali radıyallahu anh ile alıp veremediğiniz nedir? Dinlerseniz inşallah o konulara geleceğiz. Aleykümselam ve rahmetullah. Onlar da, biz ona, yani Ali radıyallahu anh'a, 3 konuda muhalefet ediyoruz dediler. Bunların ne olduğunu sorunca, birincisi, o Allah'ın dininde insanları hakem kıldı. Halbuki Allah buyurdu ki, hüküm ancak Allah'ındır. Allah'ın bu sözünden sonra insanların hükümde ne iş olabilir dediler. Başka dedi, onlar, Ali insanlarla savaştı ama ne köle aldı ne de ganimet. Eğer savaştıkları kafir idiyseler, mallarının Ali'ye helal olması gerekirdi. Eğer mümin idiyseler, müminlerin kanını dökmek haramdır dediler. Başka dedi İbn Abbas radıyallahu anh'a, o da, onlar da kendisi için emirül müminin sıfatından vazgeçti. Eğer emirül müminin değilse kafirlerin emiri demektir dediler. Başka bir itirazınız var mı dediler. Bu kadar bize yeter dediler. İbn Abbas radıyallahu anh'a, eğer size Allah'ın muhkem kitabından ve peygamberinin sünnetinden fikirlerinize karşı delil getirirsem dönecek misiniz dedi. Onlar da evet dediler. Allah'ın dininde insanların hüküm vermesi hakkındaki görüşünüze gelince, Allah Teala buyuruyor ki, ey iman edenler, ihramlı iken av öldürmeyin diye başlayan ayeti okudu. İçinizden adil birisi ona hükmetsin kısmına kadar ilgili ayeti okudu. Kadın ve kocası hakkında ise şöyle buyuruyor diyerek, eğer karı kocanın arasının açılmasından endişelenirseniz, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin ayetini delil getiriyor. Şimdi Allah'a yemin verdirerek soruyorum size, insanların birbirlerinin kanına girmekten alıkoymak için, aralarını bulmak için hüküm vermek mi daha layıktır? Yoksa değeri çeyrek dirham olan tavşan ve birkaç kadın hakkında hüküm vermek mi daha layıktır? Üstelik biliyorsunuz ki Allah dileseydi hükmü verir, insanları bırakmazdı diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Onlar da, hariciler de, vallahi birbirlerinin kanına girmekten alıkoymak ve aralarını düzeltmek daha evladır cevabını veriyorlar. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle devam ediyor. Ali savaşlamak köle ve ganimet almadı sözünüze gelince, söyleyin, anneniz Ayşe'ye sövüyor musunuz? Yoksa başka kadınlarda helal olanı onda da helal kılıyor musunuz? Eğer böyle diyorsanız küfre düştünüz demektir. Yok eğer onun müminlerin annesi olmadığını söylüyorsanız yine kafir oldunuz ve İslam'dan çıktınız demektir. Allah Teala buyuruyor ki, peygamber müminlere kendi canlarından daha evladır ve zevceleri de müminlerin anneleridir. Görülüyor ki siz iki sapıklık arasında bocalıyorsunuz. Hangisini seçersiniz? Hangisini seçerseniz seçin diyor. Şimdi bu görüşlerinizden vazgeçtiniz mi? Diyor. Onlar da birbirlerine bakarak vallahi evet demekten başka bir çare bulamıyorlar. Ali'nin kendisi için emirül müminin sıfatından vazgeçtiğini söylemenize gelince, Hudeybiye günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'i aralarında anlaşma yazmak için davet etmişti. Suheyl bin Amr ve Ebu Süfyan ile yazışacaklardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ya Ali yaz, bu Allah'ın Resulü Muhammed'in hükmüdür. Onlar, vallahi senin Allah'ın Resulü olduğunu bilseydik seni Kabe'den alıkoymazdık, sana karşı savaşmazdık dediler. Onun yerine Muhammed bin Abdullah yazmasını istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, vallahi beni yalanlasanız da ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Yaz ya Ali, Muhammed bin Abdullah. Peygamber Ali'den üstünken, aleyhissalatü vesselam, kendisinin nebi olarak zikredilmesine razı olduysa, zikredilmemesine, sadece isminin yazılmasına razı olduysa, bu onu peygamberlikten çıkarmıyor. Şimdi bu görüşünüzden de vazgeçtiniz mi? Diyerek soruyor. Onlar da evet diyorlar. Orada bulunanlardan 2000 kişiye yaklaşık insan itikatlarından dönüyor. Geride 4000 kişi de sapık olarak öldürülüyorlar Nehrevan Savaşı'nda. Bu Nehrevan Savaşı'nın öncesinde İbn Mesud radıyallahu anh'ın şahit olduğu başka bir vaka daha var. İbn Mesud radıyallahu anh bir gün kapısına Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh geliyor. Ebu Abdurrahman çıktı mı evinden diye soruyor. Öğrencileri de hayır henüz çıkmadı, o halde bekleyelim diyorlar. İbn Mesud çıkınca Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh, ey Ebu Abdurrahman, az önce mescitte ilk defa gördüğüm bir şeyle karşılaştım. Ama yine de gördüklerim hayırdan başka bir şey değildi diyor. İbn Mesud nedir o diyor. Biraz sabredersen sen de göreceksin diyor ve beraberce onu mescide götürüyor. Mescide geldiklerinde ellerinde bir takım taşlar, halka kurmuş insanlar, ortalarında bir idareci, şu sayıda Sübhanallah deyin diyor, onlar Sübhanallah diyorlar. Şu sayıda Allahu Ekber deyin diyor, onlar tekbir getiriyorlar. Özelden soran arkadaş, konu bitince inşallah sorularınızı sorun. La ilahe illallah deyin diyor şu sayıda, onlar da bunu o şekilde söylüyorlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh, bu yaptıklarınız nedir diyor. Onlar da yaptıkları şeyleri anlatıyorlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki onlara, bakın diyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kapları hala kırılmadı. Sahabeleri hala aramızda. Elbiseleri bile eskimedi. Ne çabuk sapıttınız diyor. Dininizi ne çabuk terk ettiniz. Siz Allah Resulü'nün getirdiğinden daha hayırlısını mı getirdiğinizi zannediyorsunuz? Eğer Allah'ı zikredişlerinizi sayıyorsanız, bilin ki bunu saymanıza gerek yok. Allah sayar. siz asıl kötülüklerinizi sayın diyor ve onları Mescid-i Nebevi'den dışarı çıkartıyor, kovuyor. Bu hadisenin ravisi, aleykümselam ve rahmetullah, Allah razı olsun. Bu hadisenin ravisi Amr bin Selim'e, ben İbni Mesud radıyallahu anh'ın mescitten kovduğu o kimseleri Nehrevan Savaşı'nda bize karşı savaştıklarını gördüm diyor. Allah için soruyorum. İbni Mesud radıyallahu anh'ın karşılaştığı bu vaka, bugün tarikatlarda hatme adı altında yapılan şeyle aynısı değil midir? Benim gözlerimle şahit olduğu birkaç tane tarikat, hepsinde de İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın bidat diyerek karşı çıktığı bu hadisenin aynısı yapılıyordu hatme adı altında. Nakşilerde de gördüm, Kadirilerde de gördüm, Rifailerde de gördüm. Diğerlerini bilmiyorum artık. Benim gördüklerim bunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetini sormak üzere onun hanımlarına gelen birkaç sahabe vardı. Buhari'de hatırlarsınız bu rivayeti. Bu sahabeler Ümmü Seleme validemize Allah Resulü'nün ibadetinden soruyorlar. Gece ibadeti nasıldır diye. Allah Resulü'nün hanımı, Allah ondan razı olsun, o gecenin bir kısmında uyur, bir kısmında kalkar, ibadet eder. Gündüz ibadetinden sorduklarında bazı günler oruç tutar, bazı günler tutmaz, iftar eder diye cevaplar alıyorlar. Ve o sahabeler kendi aralarında şöyle diyorlar. Biz neredeyiz? Allah Resulü nerede? Allah Azze ve Celle Resulünün gelmiş geçmiş günahlarından korumuştur. Ama bizler onun gibi miyiz ya diyerek, birisi ben her gün oruç tutacağım, diğeri ben her gece sabaha kadar namaz kılacağım, ibadetle geçireceğim, bir diğeri de ben de evlenmeyeceğim diyor. Onların bu sözleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselama aktarılınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye kızgın bir eda ile çıkıyor ve biliniz ki Allah'ı en iyi bileniniz benim. Allah'tan en çok korkanınız benim. Ben gecenin bir kısmında kalkar, ibadet ederim, bir kısmında uyurum. Bazı günler oruç tutar, bazı günler iftar ederim. Ve ben evlenirim de. Bunlar benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyuruyor. İnsanların Allah Azze ve Celle'ye yakın olmak için, Allah Azze ve Celle'ye kurbiyet, yakınlık sağlamak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan başka bir yolu yoktur. Ahzab suresinin 21. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örneğin Muhammed aleyhisselatü vesselam olduğu net bir şekilde beyan edilmiştir. Onun ahlakının Kur'an olduğu Ayşe radıyallahu anha tarafından beyan edilmiştir. Kur'an'ın yegane müfessiri, beyan edicisi Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır. Zaten bütün peygamberler kendilerine indirilen mücmel vahyi insanlara tavsil etsinler diye, müfassal olarak bildirsinler diye gönderilen insanlardır. İbrahim suresi 14. ayetinde belirtildiği gibi. İnsanlara açıklasınlar diye gönderilen insanlardır. Allah'ın muradını en iyi açıklayan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bugün bizlerin hakkı tanımasında, Allah Azze ve Celle'yi razı etmesinde yegane yol Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. Ve kitap ve sünneti, yani Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin nasını anlamada da, bunlara iman etmede de ölçümüz insanların en hayırlısı olduğu belirtilen, insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldukları Allah Azze ve Celle tarafından belirtilen sahabelere tabi olmaktır. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi ateşte olacaktır. O kurtulan birinin kim olduğu sorulduğunda, bugün benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu yolda bulunanlar diye açıklamıştır. Yani bu kurtuluş fırkasından olmanın yolu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinin üzerinde bulunduğu yolda bulunmaya gayret etmektir. Onların bulunmadığı vadilerden uzak durmaktır. Bir örnek verelim. Mesela Kur'an-ı Kerim okuruz. Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra adet olmuştur. Sadakallahu lazim denilir. Halbuki insanların en hayırlıları böyle bir şey dememişlerdir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey söylememiştir Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra. Sahabeler böyle bir şey yapmamıştır. Sahabelerine de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey emretmemiştir. Mesela bir İbn-i Mesud radıyallahu anh'den Kur'an okumasını istiyor. O da okuyor. İbn-i Mesud diyor ki, Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar boşandığını gördüm diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yeter yeter dedi. Ve rivayet devam ediyor. Ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana indiği halde ben mi okuyayım şeklinde. Şimdi sadakallahu lazim. Şimdi Abdüssamet ölçü değil. Abdüssamet kendisi münafığın birisi. Bizi ilgilendirmiyor. Biz Allah Resulü ve sahabelerinin dediğine bakarız. Abdüssamet güzel sesli birisidir. Dinleriz. Bidatı kim işlerse işlesin reddedilir. Biz Kur'an okuduğumuz zaman eğer sadakallahu lazim demezsek sanki kıraat ibadetini bir vacibini yahut bir sünnetini yahut bir edebini terk etmiş gibi hissediyoruz. Yani bidatler böyledir. Halbuki Allah'tan en çok korkan, Allah'ı en iyi bilen bunu söylemezdi. Ve Allah'a yakınlık için tek önderimiz, tek örneğimiz olan Resul sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yol bırakmamıştı, böyle bir yol meşru kılmamıştı. Bu sadece bir örnek. Aklımızla baktığımız zaman ne deriz? Yahu işte Allah en doğruyu söyler. Bunda ne var? Zaten bu bir ayetin ibaresidir, sadakallahu lazim ifadesi. Ama ibadetleri tayinde bizim rehberimiz akıl değil. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bizim emrimiz olmayan bir şeyi yaparsa o reddolunur buyurmuştur sahih hadiste. İbadetlerde şeklini, bütün vasıflarını yine Allah Azze ve Celle bize açıklamıştır. Ona nasıl yakınlaşacağımızı Allah Azze ve Celle bildirmiştir. Ve kitap ve sünnetin nasları karşısında Müslüman olan kimselerin söyleyeceği söz yalnızca teslim olduk demekten ibarettir. Şeytan dahi Allah Azze ve Celle'yi inkar etmezken, yani iman ederken, meleklere, ahiret gününe, peygamberlere iman ederken, meleklerle beraber ibadet ederken Allah Azze ve Celle'nin Adem'e secde et emrine karşı aklını kullanması onu kafirlerden yaptı. İbadetlerde yine aklın rehber olamayacağına dair başka bir örnek verelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, namazda sağ eli sol el üzerine, sol kol üzerine bağlamak, iftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek benim ve benden önceki peygamberlerin sünnetidir buyuruyor. Bir diğer hadis-i şerifte, ümmetim iftarda acele ettikleri müddetçe fıtrat üzere olurlar buyuruyor. Eğer aklımızla bir şeyler düşünecek olursak bu konuda, iftarı ne kadar geciktirirsek, sahuru ne kadar erken yaparsak, oruçlu geçirdiğimiz müddet o kadar uzayacak demektir ve Allah Azze ve Celle'ye o miktarda daha fazla ibadet etmiş olacağız. Fakat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi sünnetinin böyle olmadığını beyan ediyor. Yine aklımızla bakacak olursak, bir abdest alırken elleri kolları 4 sefer 5 sefer yıkamak faziletli deriz. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 sefer yıkadıktan sonra bu benim ve benden önceki peygamberlerin sünnetidir. Kim bundan fazla yaparsa isyan etmiş ve zulmetmiş olur buyuruyor. Yine bir öğle namazını veyahut ikindi namazını 5 rekat kılamayız. Daha fazla ibadet etmiş olmayız 5 rekat kılarsak. Allah Azze ve Celle nasıl emretmişse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl açıklamışsa ancak o şekilde yapmakla mükellefiz. İbni Asakir'in ve Abdullah Mübarek'in Kitab-ül Cihad'da rivayet ettikleri bir hadise var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bineklilerle beraber bir yolculuk esnasında ekibine diyor ki, namazı binekleriniz üzerinde kılın. Bu şekilde bir emir veriyor. Fakat içlerinden birisi hemen bineğinden atlıyor ve yerde kılıyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sen muhalefet ettin, Allah da seni muhalif düşürsün. Ve o şahıs mürted olarak ölüyor. Dinden çıkmış olarak ölüyor. Halbuki niyeti namazı yerde kılmak, bir ibadeti daha güzel yapmak, yani daha güzel düşündüğü bir şekilde yapmak. Yani burada bize düşen şey, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl emretmişse o şekilde yapmaktır. Allah'a itaatsizlik ve Resulüne itaatsizlik aynıdır. Nisa suresi 80. ayetinde Resul'e itaat eden ancak Allah'a itaat etmiş olur buyuruluyor. Resul'e itaati emreden pek çok ayet var. Bunları tek tek zikretmenin konuyu uzatacağını düşünüyorum. Zaten bu konuda ihtilafı olan kimse yoktur odada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bakın, yorum kimden olursa olsun almayacağız sözü su götürür bir söz. Şöyle, kitap ve sünnetin açık nası herhangi bir kimsenin yorumuna muhalifse biz o yoruma muhalefet etmeyi Allah ve Resulüne muhalefet etmeye tercih ederiz. Ölçü bu. Yani İslam alimleri ancak hakkı bulmak için elinden gelen gayreti göstermişlerdir. O alimler hakkı tespit etmek için içtihad etmişler, yani çaba göstermişler, gayret etmişler ve kendilerine zahir olan hakkı ortaya koymuşlar. Fakat aleyküm selam ve rahmetullah. Fakat Allah ve Resulünde sarih naslar gelip de herhangi bir alimin sözlerine muhalif olursa biz o alimin sözünü değil, yorumunu değil, Allah ve Resulünün sözünü almakla mükellefiz. Yani ihtilaf durumunda delil istemek herkese vacip. Bir alim şöyle diyor, bir alim böyle diyor, böyle bir hadiseyle karşılaştığımızda delile bakmak avama bile vaciptir. Delili istemek avama bile vaciptir. Bu delile göre hareket etmek icap eder. Sübki şöyle bir açıklama yapar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadisine muhatap olan kimse, yani kendisine Allah Resulü'nün hadisinin ulaştığı bir kimse, eğer bu hadisle amel etmeyip de kendi mezhebinin görüşüne uymaya devam ederse, kendi mezhebinin görüşüne uymaya devam ederse tıpkı şöyle demiş gibi olur. Allah Resulü ile bizzat karşılaşmış, Allah Resulü ona bir şey söylemiş, o da dur ey Allah'ın Resulü, ben bir mezhebime danışayım, bu hadisle amel etmem caizse onunla amel edeyim demiş gibi olur diyor. Tabi bütün alimler aynı kategoride. Yani bunun adı ne olursa olsun, biz bütün İslam alimlerini, hakkı tespit etmek için gayret gösteren bütün alimlerin hakkını tanırız. Ama bu alimleri haklarının üzerinde bir konumada getirmeyiz. Onları hatasız, la yuhdi, la yüsel görmeyiz. Bu şekilde görebileceğimiz ancak Allah Resulü'dür. Teslim olabileceğimiz ancak Allah Resulü'dür. Allah ve Resulü'dür. Alimlerin sözleri ise ancak kitap ve sünnete uygunluk halinde geçerlilik kazanır. Nitekim Allah Azze ve Celle Eti'ullâhe ve eti'urrasûle ve ullemre minkum buyuruyor. Allah'a itaatte itaati mutlak zikrediyor. İtaat kelimesini. Resul'e itaatte yine itaati mutlak zikrediyor. Ulul emre gelince itaati ayrıca onun içinde zikretmiyor. Yani Allah'a itaat mutlaktır. Allah ve Resulüne itaat mutlaktır. Her ikisinde de itaat lafzı zikredilmiştir. Ulemr'de ise, yani bu ululemr devlet yöneticisi, Müslümanların halifesi de olabilir. Alimler de olabilir. Yani emir sahipleri, yetki sahipleri kastedilir. Bunlara itaat ise ancak Allah ve Resulüne uygunluk halinde. Evet, Mehmet Şerif abi yazdı. İmam Malik'in güzel sözü. Aynı söz İbn Abbas'tan, Ümmü Seleme'den, Mücahid'den de rivayet ediliyor. İmam Malik hakkındaki o söz çok meşhur. Şu kabrin sahibinden başka herkesin sözü alınabilir de terk edilebilir de diyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın meselesinde de kendisine temettu haccı ile ilgili sorulan bir soru da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini naklediyor. Karşında soran kimse de diyor ki ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle diyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma bunun üzerine ben sana Allah Resulü'nün sözünü söylüyorum. Sen bana Ebu Bekir şöyle dedi, Ömer böyle dedi diyorsun. Bir daha benimle konuşma diyor. İşte sahabelerin menheci buydu. Yani Allah ve Resulü'nün sözü karşısında isterse Ebu Bekir ve Ömer gibi ümmetin en faziletlileri olan şahıslar bir söz söylesin, asla Allah ve Resulü'nün sözünü başkalarının sözüne değişmiyorlardı. Bu sahabeler bir Ebu Bekir radıyallahu anh, bir Ömer radıyallahu anh bile hiçbirisi kendilerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sözlerini işittiklerini iddia etmemişlerdir. Bir örnek, bir gün Ömer radıyallahu anh'ın kapısını sahabelerden birisi çalıyor. Daha doğrusu onlardaki istizan şekli Esselamu aleyküm ve rahmetullah şeklinde selam vererek 3 sefer istizan yapıyor, izin istiyor, selam veriyor. İçeriden ses verilmeyince, onay verilmeyince o sahabe geri dönüyor. Ömer radıyallahu anh kapıdan çıkıyor. Ey falanca, neden geri döndü? O şahıs, o sahabe de diyor ki ben Allah Resulü'nden şunu işittim. Sizden biriniz 3 sefer istizan etsin. Yani 3 sefer selam versin. Kendisine izin verilirse ne âlâ, izin verilmezse geri dönsün. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh bu sözüne şahit getir diyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh bu söze şahitlik ediyor ve onun sözünü kabul ediyor. Yani üzerine basa basa söylüyoruz biz ama anlamamakta veyahut da ön yargıyla anlamakta ısrar ediyorsunuz. Çünkü kafanız başka kimseler tarafından doldurulmuş. Bunlar alimleri reddediyor, hiçe sayıyor, alimleri inkar ediyor tarzında baktığınız için bir türlü anlamak istemiyorsunuz. Allah ve Resulünün önüne hayatta da vefatından sonra da Allah Resulünün vefatından sonra da geçmek haram kılınmıştır. Alimler bizlere Allah ve Resulünün naslarını naklederler. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Azze ve Celle. Zikir ne? Zikri biz indirdik, onun da onun korucusu da biziz ayetinde geçen zikirdir buradaki zikir. Yine kim bizim zikrimizden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır ayetinde bahsedilen zikirdir bu zikir. Zikir Kur'an ve sünnettir. İndirilen zikir. İndirilen zikir Kur'an ve sünnettir. Zikir ehli de Kur'an ve sünnet ehlidir. Kur'an'ı ve sünneti en iyi bilenlerdir. Nitekim Ömer bin Hattab radıyallahu anh yakında sizinle müteşabih ayetler hakkında tartışacak kimseler gelecek. Siz bunların yakasından tutun, Allah Resulü'nün sünnetini en iyi bilenlere götürün. Çünkü Allah'ın kitabını en iyi bilenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini en iyi bilenlerdir buyuruyor. Demek ki neymiş? İlim ancak Allah ve Resulü'nden gelenlerdir. Alim de ancak Allah ve Resulü'nden gelenleri en iyi bilenlerdir. Dolayısıyla bizim zikir ehlinden, alimlerden alacağımız şey Allah ve Resulü'nden geleni, bunlardan delili neyse onu almaktır. Yani bu konuda herhalde muhalefet ettiğiniz bir durum yok. Şimdi birkaç tane sahabi sözünden ibret alalım. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Darimi'nin rivayet ettiği, Sünen'in de rivayet ettiği bir nakil bu. Ey insanlar, yakında siz rivayette bulunacaksınız. Size de rivayette bulunulacaktır. Sonradan ortaya çıkarılmış bir bidat gördüğünüz zaman ilk duruma, yani sünnet ile sahabenin uygulamasına sarılınız. Yine şöyle demiştir o. İçinde büyüğün küçük düşeceği, küçüğün yükseleceği, halkın da onu sünnet edineceği, sonra da değiştirildiğinde sünnet değiştirildi diyecekleri bir fitne sizi kapladığı zaman haliniz ne olacak? Amin. Meşhed Hüseyin. Bu ne zaman olur diye soruldu. İbn-i Mesud şöyle dedi. Manasını anlamadan ve uygulamadan Kur'an okuyan kurrağınız çoğaldığı, fakihlerin azaldığı, emir vericilerin çoğaldığı, güvenilir kişilerin azaldığı, ahiret ameli karşılığında dünyalık peşine düşüldüğü zaman diyor. Bunu Hakim Müstedre'inde, Darimi Sünen'inde, İbn-i Ebi Şeybe Musannef'inde nakleder İbn-i Mesud'dan. Yine şöyle demiştir. Kadın erkek sizden kim fitne zamanına kavuşursa ashabın yoluna sarılsın, çünkü biz fıtrat üzerineyiz diyor. Bu da Darimi'nin naklidir. Hasan-ı Basri, Allah ona rahmet eylesin, şöyle diyor. Allah'a yemin olsun, sünnetleriniz haddi aşanla haktan uzak kalan arasında kalmıştır. O sünnetlere uymada sabrediniz. Zira sünnet ehli eskiden insanların en azı idiler. Onlar gelecekte de insanların en azı olacaklardır. Sünnet ehli ne haddi aşanlarla azgınlıklarına, ne de bidatçilerle bidatlerine gitmemiş, Rablerine kavuşuncaya kadar sünnete uymada sabretmiş olan kimselerdir. O halde inşallah siz de böyle olunuz diyor. Ali radıyallahu anh, bir kimse bütün ömrünü oruçla, namaz gibi ibadetlerle ihya ederse, sonra rükün ile makam arasında öldürülse, şüphesiz kıyamet günde Allah onu yine de hidayet üzerine olduğunu zannettiği kimselerle haşreder. Bu hidayet üzerine olduğunu zannettiği kimseler bidatçı ise onlarla haşrolur. Sünnet ehli ise yine onlarla haşrolur. Bakın bu rivayet çok önemli. Demek ki zanla değil, ilme tabi olmak gerekiyor. Ömer bin Abdülaziz, Allah ona rahmet eylesin. Bakın memurlarına yazdığı bir mektubunda ne diyor? Kur'an'da hükmü bulunan bir meselede hiç kimsenin görüş hakkı yoktur. Önder alimlerin görüşü ancak hakkında ne ayet inmiş ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnet bulunmayan şeylerdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koyduğu bir sünnette hiç kimsenin görüş beyan etme hakkı yoktur. Darimi'nin ve Acurri'nin Eş-Şeria isimli kitabında naklettiği bir sözdür bu. Said bin el-Müseyyeb, Allah ona da rahmet eylesin, İkindiden sonra fazla olarak iki rekat namaz kılan birisini görüyor. Bunun üzerine ona engel oluyor. Adam diyor ki, ey Ebu Muhammed, Allah namazdan dolayı beni cezalandırır mı? O da diyor ki, hayır. Allah seni namaz kıldığın için cezalandırmaz. Lakin seni Allah Resulü'nün sünnetine aykırı hareket etmenden dolayı cezalandırır diyor. Tabi'in alimlerinden Amir Eş-Şabi, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki, şunların sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiklerini al, kendi görüşleriyle söylediklerini ise helaya at diyor. Bu kastettiği kimseler rey ehlidir. Yani kendi görüşleriyle kıyas yapan kimseleri kastediyor. Araf suresi 3. ayetinde Allah azze ve celle, siz Rabbiniz tarafından vahyedilene uyun, ondan başka dostlara uymayın. Nisa 59. ayetinde, bir şeyde ihtilafa düşerseniz, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a yani kitabına ve Resulüne yani sünnetine döndürün. Allah azze ve celle, ihtilaf anında çözümün kitap ve sünnet dışında başka yerlerde aranmasını mübah kılmıyor bakın. Bu durumda çözümü herhangi birinin görüşünde aramak haram demektir. Çünkü o kitap ve sünnetin dışında bir şeydir bu herhangi bir kimsenin görüşü. İzzettin bin Abdüsselam, Allah rahmet eylesin, insanlar belli bir insana bağlı olmaksızın alimlerden istediklerine sorarlar ve kimse bunu yadırgamazdı. Şu mezhepler ve mutaassıpları ortaya çıkıncaya kadar durum böyle devam etti. Şimdi ise artık kişi görüşü delillerden uzak olsa bile imamını sanki masum bir peygamber gibi taassup ile taklit ediyor. Bu haktan ayrılma, doğrudan uzaklaşmadır diyor Kavaidül Ahkam isimli eserinde. İmam Malik, benim görüşlerimden sünnete uyanı alın, uymayanı atın demiştir. İbn Hazm El-İhkam'da, İbn Abdilber Camiül Beyanil İlim isimli eserinde nakleder bunu. Ebu Hanife Rahimeullah, delilimi bilmeyen kimsenin benim sözümle amel etmesi caiz olmaz diyor. Hadis sayı ise benim mezhebim odur. Şah Veliullah Dihlevi'nin Hüccetullahil Baliga, Füllani'nin İkazül Himem, İbn Abidin'in Reddül Muhtar'da naklettiği bir sözdür bu. İmam Şafii, benim sözümün hadise ters düştüğünü görürseniz siz hadisle amel edip benim sözümü duvara çalın diyor. İmam Ahmet bin Hanbel, Allah ve Resulünün yanında hiçbir kimsenin sözünün değeri olamaz. Ne beni, ne Maliki, ne Evzai'yi, ne Nehai'yi, ne de başkasını taklit etme. Hükümleri onların aldığı yerden, kitap ve sünnetten al diyor. Vaizlerden birisi, ilginç bir hadise, cemaate şöyle sesleniyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın namazdaki huşusunu anlatıyor güya. Ali radıyallahu anh huşu içerisinde namaz kılıyordu. Ayağına bir ok isabet etti ve kanlar fışkırmaya başladı. Ama o hiç namazını bozmadan devam etti diyor ve arada şunu ekliyor. Yalnız sayın muhterem cemaat diyor, dikkat edin diyor. Hanefi mezhebine göre diyor, kan akması abdesti bozar diyor. Böyle komik durumlara düşüyor insanlar. Sufilerin dahi önder edindiği ve nabza göre şerbet veren İbni Arabi şöyle diyor bak. Bize göre Allah'ın dininde ölü ya da diri hiç kimsenin taklit edilmesi caiz değildir. Alime soru soran bu konuda Allah ve Resulünün hükmünü istiyorum demelidir. Fütuhatül Mekkiye kitabının 1. cildinin 373. sayfasında söylüyor bunları. Bakın sapıklık önderi dahi olsa hak bir söz söylemiş, biz de aynen alırız hak sözü. Hak kimden gelirse alırız. Yine o İbn-i Arabi diyor ki, ayet ve hadise muhalif olmasına rağmen mezhep imamının görüşüne tutunan fakihler, eğer İmam Mehdi'nin kılıcından korkmasalar, ona hiç kulak asmazlardı. Ona kalpleriyle değil zahirleriyle itaat ederlerdi. Belki de mezheplerine muhalif bir hüküm verdiğinde İmam Mehdi'yi sapık görecekler. Zira onlar içtihat kapısının kapandığına, alemde hiçbir müştehidin kalmadığına ve imamlarından başka hiçbir kimse de içtihat derecesinin bulunmayacağına inanmaktadırlar. Onların bu hususta Allah katında hiçbir mazereti de olmayacaktır. Kıyamet gününde onlardan ilk yüz çevirecek olanlar da imamlar olacaktır diyor. Fütuhatül Mekkiye'nin 3. cildinin 333. sayfasında söylüyor bunu. İmam Şarani de Mizanül Kübra'nın 1. cildinin 10. sayfasında mukaddimeyle giriş bölümünde söylüyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 105. ayetinde kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyleleri için büyük bir azap vardır. Sizin de inşallah. Bakın ayeti tekrar ediyorum. Ali İmran 105. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyleleri için büyük bir azap vardır. Allah'ın azabından yine kendisine sığınır. En'am suresi 159. ayetinde ey Muhammed, fırka fırka olup dinlerini parçalayanlarla senin hiçbir ilişkin olamaz. Onların işi Allah'a kalmıştır. Yaptıklarını sonra onlara Allah bildirecektir. İnsanların dinde fırka fırka olmasının sebebi vahiyden uzaklaşmalarıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 82. ayetinde eğer Allah katından gelende ihtilaf olsaydı, eğer Allah'ın gaydından gelseydi bu din, onda pek çok ihtilaflar bulurdunuz buyuruyor. İhtilafın kaynağı Allah Azze ve Celle değil, insanlardır. İhtilaf hallerinde çözüm yolu olarak az önce Nisa suresinden ayeti okuduk. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler isek, çözümü Allah'a ve Resulüne müracaat etmekte aramamız gerekiyor. Bir alim şöyle dedi, bir alim böyle dedi diye kederlenmenin, endişe etmenin hiç lüzumu yok. Yine çare Allah Azze ve Celle tarafından beyan edilmiş. İhtilafa düştüğünüz zaman, bir hususta çekiştiğiniz zaman hükmü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Peygamberlerin Allah katından getirdikleri insanları vahdete götürürken insanların bu vahiyden yüz çevirmeleri hep ihtilafa sebep olmuştur. Bugün ümmet arasında fırkalaşmalar varsa, yani Allah Azze ve Celle'nin bizden öncekilerin fırkalaşıp dinlerinde parça parça oldukları gibi onları takip etmeyin diyerek yasakladığı bu fırkalaşma varsa, bunun sebebi yalnız vahiy ile bilinecek konularda akıl ile, kıyas ile, Allah'ın meşru kılmadığı yollarla din hakkında sözler söylemeleridir. Yalnız vahiy ile bilinebilecek konularda insanların görüşlerini ortaya koymaları, hakkında bilgileri olmayan hususlarda söz söylemeleridir. Fıkhi ihtilaflar ikinci planda gelir. Esas en önemlisi itikadi ihtilaflardır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Nur suresi 55. ayetinde eğer iman eder ve salih amelleri işlerseniz sizden öncekileri yeryüzüne halifeler kıldığımız gibi sizleri de halifeler kılarız buyuruyor. Bu kadar Müslüman var. Yani sayı olarak 1 milyar civarında tahmin ediliyor. Söyleniyor, öyle söyleniyor. Bu kadar Müslüman neden yeryüzünde halifeler değil? Hiç düşündünüz mü? Allah Azze ve Celle vaadinden dönmeyeceğine göre, Allah doğruyu söyleyeceğine göre, Allah'ın sözünde bir eğrilik bulunmayacağına göre, eğrilik nerede? Bizim imanlarımızda ve salih amelleri yerine getirme işimizdedir. Birinci planda iman gelir. İmandaki ihtilaflara bak. Bugün haberlerde söylediler. Filistin'de Hamas ile Fethin, El Fetih örgütünün birbirine girmesinden bahsedildi. Yani Yahudiler bir kenara düştü, şimdi Müslümanlar birbirini öldürüyor. Neden? İman ve salih ameldeki hatalarımızdan. Biz geldiği gibi iman etmezsek, sahabilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberlere geldiği gibi iman ettikleri şekilde onlara uymazsak, bu ihtilaflar daha çok yaşarız. Sahabeler fırka fırka olmamıştı. Sahabe döneminde Mutezile çıkmamıştı. Sahabe döneminde Sufiye diye bir fırka çıkmamıştı. Sahabe döneminde Eşarilik, Maturidilik, Haricilik, Mürciyelik çıkmamıştı. Onlar tam bir vahdet toplumu olmuşlardı. Sebebi Allah ve Resulü'nden gelenlere teslim olmak idi. Biz bundan inhiraf ettiğimiz müddetçe pek çok ihtilaflar bizi yakalayacaktır. Biz o ihtilafların içine atarız kendimizi. Allah Azze ve Celle Er-Rahmanu alel arşesteva demiştir, buyurmuştur. Rahman Taha suresinin 5. ayetinde. Sahabeler öylece iman etmişlerdir. Ne herhangi bir mahluka benzetmişler Allah Azze ve Celle'yi, ne de Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir sıfatı hakkında teşbih, benzetme, tatil, iptal etme ve tahrif, manasını bozma, yoruma gitme, bu yolların hiçbirisine gitmemişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin dünya semasına nüzulü vardır. Allah Azze ve Celle'nin eli vardır, ayağı vardır. Hiçbir mahluka benzemez. Leyse kemislihi şey'un ve huves semiul alim buyurur. Şura suresinin 11. ayetinde. Allah Azze ve Celle baldırının olduğundan bahseder. Sahabe işte tevil etmemiştir. Tevil edildiği zaman ne olur? Hakkında hiçbir ilmin olmadan tevil etmiş olursun. Çünkü vahiy bize bu kadar bildirmiş. Vahyin bildirdiği şeylerde sadece teslim olmak düşer. Müteşabihtir. Mekan tayin edenler Allah her yerde diyenlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bakın Müslim hadisi, yani bunu daha önce de söyledik halbuki, Muaviye bin Hakem'e Sülemi rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabelerden birisinin cariyesine ben kimim dedi. O da sen Allah'ın Resulüsün dedi. Allah nerede dedi. O da semada dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cariye mümindir, bunu azat edin dedi. Şimdi bugün bakın. Mesela Bekke senin bulabileceğini tahmin ediyorum. Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi'nin Camiül Mutun kitabı Ehl-i Sünnet İtikadı veya Ehl-i Sünnet Akaidi adı altında Bedir Yayın Evi'nden çıkmıştı. Orada bu meselede ne diyor? Kim Allah yukarıda derse, Allah semada derse kafirdir diyor. Allah Resulü'nün mümin olmak için en büyük alamet saydığı şeye maalesef bugün böyle bir itikada küfür deniliyor. Bu bir inhiraf değil midir? Ebu Hanife Rahimeullah Fıkhul Ebsat kitabında Allah nerededir bilmiyorum diyen kafir olmuştur diyor. Bakın Allah'ın nerede olduğunu bilmeyi imanın zaruri şartlarından, bilinmemesi caiz olmayan şartlarından sayıyor. Aha, bu hadise dayanarak söylüyor ve bu hadisi delil getiriyor. Muaviye bin Hakem'e Sülemi hadisini. O cariyeye Rabbin nerede sorusuna. Arş nerededir bilmiyorum derse yine kafir olmuştur. Arş semadadır diyor. Hiç kimsenin bilmemesi mazeret olmayan bir mesele olarak görüyor ki Ebu Hanife bunu. Bunu bilmeyene kafir diyor. Biz Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına geldiği gibi iman ederiz. İmam Lalkai, Allah rahmet eylesin, Şerhu Usul-i İtikadi Ehl-i Sünne adı altında 5 ciltlik 5 ciltlik bir eser tasnif etmiştir. Elinde mevcut. Ve bu gibi sıfat ayetlerinde sahabelerin itikadını koyuyor ortaya. Yani Allah Azze ve Celle, evet, Şura suresi 11. ayetinde leyse kemislihi şey'un ve huves semiul alim diyor. O hiçbir şeye benzemez. Onun misli gibisi yoktur. Yani Allah Azze ve Celle'yi hiçbir mahluka benzetmemek, yani teşbihten kaçınmak, ondan sonra ta'tilden, yani Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir sıfatını iptal etmekten, inkar etmekten kaçınmak, Muattıla mezhebinin yaptığı gibi. Ve tahriften, tekyiften, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına keyfiyet belirlemekten kaçınmak. Bakın, Cehmiye fırkası nasıl zuhur etmiştir? Cehmiye fırkası ne demiştir biliyor musunuz? Kur'an mahluktur derken. Allah'ın kelamı var dersek, biz onu mahlukuna benzetmiş oluruz. Dolayısıyla Allah'ın kelamı olmaz diyerek Kur'an mahluktur demişlerdir. Yani Allah Azze ve Celle'yi kendisinden daha fazla tenzih etmek gayesiyle böyle bir fitne çıkmıştır. Ve aynı Cehim bin Safvan, bu fitneyi ortaya atan Cehim bin Safvan şunu söyleyebilmiştir. Eğer elimde imkan olsa, yeryüzünde bulunan bütün musaflardan Er-Rahmanu alel arşisteva ayetini kazır çıkarırdım, silerdim diyor. Subhanallah. Fıkhul Ekber'de, Fıkhul Ekber'in şerhinde Aliül Kari naklediyor bunu. Şayet elimde imkan olsa Er-Rahmanu alel arşisteva ayetini bütün musaflardan silerdim diyor. Evet, sahabenin yolu dedik. Teşbihten kaçınmışlardır. Allah Azze ve Celle'yi hiçbir mahlukuna benzetmemişlerdir. Tatilden kaçınmışlardır. Hiçbir sıfatını inkar etmemişlerdir. Yani ayet diyor ki, iki elimle yarattığım Adem'e secde etmekten seni alıkoyan nedir? Demek ki Allah Azze ve Celle'nin eli var. Biz burada yoruma gitmeyiz. Eli nasıldı, şöyle miydi, böyle miydi? Böyle yorumlara gitmek caiz değildir. Çünkü vahiy bize bunun açıklamasını vermemiş. Müteşabihtir bunlar. Herhangi bir benzetmeye gidemeyiz. Tatile de gidemeyiz. Yani iptal de edemeyiz o sıfatlarını. Muattıla mezhebinin yaptığı gibi. Yine tekyife gidemeyiz. Keyfiyet belirleyemeyiz. Allah'ın dünyaya, dünya semasına nüzulünü anlatan sahih hadiste, işte bu nüzulden kasıt rahmetiyle nüzul etmesi gibidir. Ve bu tarzda yorumlara gidemeyiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmamıştır bu yorumu. Sahabeler yapmamıştır bu yorumu. Ancak vahiyle bilinebilecek bir konudur. Allah'ın muradı neyse biz olduğu gibi iman ederiz. Allah nasıl bildirmişse öylece iman ederiz. Ve ne tatile, ne teşbihe, ne de tekkife, keyfiyet belirlemeye gitmeyiz. İtikadi fırkalara ayrılmanın sebebi, elinde bir hüccet olmadan, yani hüccet dinde kitap ve sünnetin hüccetidir ve ümmetin icmasıdır. Böyle bir delil olmadan bu fırkalara sapmalarıdır. Bakın şu hadisi hiç düşündünüz mü? Ne kadar müthiş bir hadis. Allah Azze ve Celle, hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle ümmetimi sapıklıkta birleştirmeyecektir diyor, icma ettirmeyecektir diyor. İslam ümmetine bakın, Müslümanım diyen insanlar, İslam'ın şartlarına, imanın şartlarına uyan insanlar, sapıklıkla ilgili hususlarda icma etmemişlerdir. Ama sahabilerin hepsi de bu söylediğimiz şeylerde icma etmişlerdir bak. Teşbih yapmamakta, Allah Azze ve Celle'yi mahlukuna benzetmemekte, tatile gitmemekte, yani Allah'ın sıfatlarını iptale gitmemekte, yani Allah elim var diyorsa vardır, biz ona yok diyemeyiz. Ama hiçbir mahlukata da benzetemeyiz. Ve teklife de gitmemişlerdir. İşte Allah'ın elinden kasıt kudret elidir. Nüzulünden kasıt rahmetiyle nüzuldür gibi yorumlara gitmemiştir. İnsanların en hayırlıları olduğu bildirilen sahabeler bu konuda icma etmiştir. Bu yorumlara gitmemişlerdir. Evet, sahabelerin icma ettiği şekil bu. Sohbetin başında dedik ki bu ümmetin 73 fırkaya bölüneceği zamanda cehennemden, ateşten kurtulacak tek fırkanın Allah Resulü'nün ve sahabelerinin üzerinde yolda bulunanlar olduğu açıklanmıştı. Hadiste böyle buyruluyor. Mesela Bekir kardeşim, senin yedi kudret veyahut yedi tuğla gibi yorumlara gidenler sahabeler değildir. Onlardan sonrakilerdir ve ihtilaflara, fırkalaşmalara bunlar sebep olmuştur. Bir fırka demiştir ki işte Allah'ın eli aynı insanların eli gibidir, bizim elimiz gibidir diyerek teçsime gitmişler. Mücessime fırkasını oluşturmuşlar. Delilsiz konuşmuşlardır. Bir başkası, hayır efendim, Allah'ın elinden kasıt kudret elidir. Rahmetinden kasıt, nüzulünden kasıt rahmetidir diyerek yine delilsiz yorumlara gitmişler. Başka bir fırka oluşturmuşlardır. Halbuki bu konuda vahyin getirdiğine teslim olmak, Ali İmran suresinin 7. ayetine uymaktır. 7. ayette ne buyuruluyordu? Bu kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir, bir kısmı da müteşabihlerdir. Ve bu müteşabihlere tabi olanların ancak kalpleri hidayetten saptırılmış kimseler olduğunu, ilimde kökleşmiş kimselerin ise bunların hepsi Rabbimizin katındandır diyerek iman eden kimseler olduklarını beyan ediyor Allah Azze ve Celle. Bakara suresinin 171. ayetinde Allah Azze ve Celle kendisi hakkında delilsiz söz söylemeyi şeytanın vesvese verdiğini beyan ediyor. Çok ilginç, bakın. Yanınızda meal varsa bakın. Bakara suresinin 171. ayetinde şeytanın insanlara verdiği kötülük vesveselerinden bir kısmı sayılıyor ve bunlar arasında Allah Azze ve Celle hakkında delilsiz söz söylemek zikrediliyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin eli, ayağı, dünya semasına nüzulü, arşı istivası vardır. Biz bunların keyfiyetini bilemeyiz. Ancak vahiy bize ne kadar bildirdiyse o kadar biliriz. Yani bunlar vardır. Bunlar başka şeylerle yorumlanamaz. Yani bunların bunlarla murad edilenin ne olduğunu ancak Allah bilir. Allah'ın misli gibi bir şey yoktur. İmam Malik'e nitekim bu mesele hakkında meclisinde soru soruyorlar. Ey imam diyor, istiva nedir diyor. İmam Malik de diyor ki, istiva malumdur, bilinen bir şeydir. Keyfiyeti meçhuldür. Bu soruyu sormak bidattir diyor ve o şahsı meclisinden kovuyor. Bilmiyorum bu meseleyi anlatabildik mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların en hayırları benim asrımda yaşayanlar, ondan sonra onları takip edenler ve ondan sonra onlardan sonra gelenler diyerek 3 asır sayıyor. Bu 3 asırda onlar bu hususta bir ihtilaf etmemişlerdir. İstiva Arapçada istikrar anlamındadır. Ama Allah Azze ve Celle kendi muradını en iyi bilendir. Allah cümlemizden razı olsun. Ben müsaadenizi istiyorum. Allah sizlerden de razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.